Ayrım 12. Sayfa 139.
İzmir, Şubat 2007. Şair Nedim olayının yaşandığı gece ılgazı kovduktan sonra neredeyse sabaha kadar içmiş ve ağlamış olan Hayal, ertesi gün ense kökünde dayanılmaz bir ağrıyla ve ancak öğlene doğru uyanabildi. Yatağın içinde doğruldu. Yastığını karyolanın arkasına yasladı. Yatağa dayadığı ellerinden güç alarak kendini geri çekti. Arkasına yaslandı. Sigara paketine uzandı ve bir sigara alıp yaktı. Elini ensesine götürdü. Ağrı dayanılmazdı. İçine çektiği o tek nefeslik duman, baş ağrısına ani bir mide bulantısını eklemeye yetti ve yataktan fırladığı gibi banyoya koştu. Saçlarını başının bir yanında toplayıp eliyle tutarak klozete eğildi ve içinde ne varsa boşalttı. Her şeyi kustuktan sonra geride bir tek utanç kalmıştı. Utanç, utancın kardeşi aşağılanmışlık ve en küçük kardeş keder. En küçük kardeşler hep daha fazla sevilirdi. Hayatı şimdi işte o en küçük kardeşin yani kederin sevgilisiydi. Bir süre bırakmazdı elini. Doğruldu. Klozete tutundu. Dizlerinden güç alıp zorlukla kalktı. Lavaboya yöneldi. Musluğu açtı. Yüzüne defalarca su çarptı. Saçlarını ıslattı ve aynada yüzüne baktı. Haklı fakat pişman bir kadın gördü. Önceki gecenin yaşanmamış olması için her şeyini verebilirdi. Neyim var ki verebileceğim? O ani tepki, ılgaza yönelen parmak, onun neyle suçlandığını anlayamamış ve yuvalarında büyümüş gözleri, şaşkın bir çocuk gibi montunu eline alıp kapıdan çıkışı, Hayale son bir kez dönüp anlamaz gözlerle bakışı, her şey gözlerinin önünde bir bir canlandı. Henüz başını bile anlamamışken, hüzün biçilmiş sonunu izlemek zorunda kaldığı bir filmin kahramanı gibiydi şimdi. Evden nasıl çıkacak, gidip dükkanı nasıl açacak, ılgazla karşılaştıklarında onun yüzüne nasıl bakacak, nasıl özür dileyecek, ne söyleyip de affettirecekti kendini, bilmiyordu. Ilgaz gider gitmez, mağlubu ve galibi henüz belirsiz büyük bir savaş çıkmıştı içinde. Kendini haklı hisseden geçmişiyle, doğma hakkı elinden alınmak üzere kürtaja götürülen bir bebek gibi çığlık çığlığa bağıran ama sesini bile duyuramayan geleceği arasında çıkmış bir savaştı bu. İlki ona saygı gösterilmesi için haklı bir başkaldırıyla, diğeri doğmanın, büyümenin ve yaşamanın çılgınca arzusuyla aynı anda tekmeliyordu karnını. Senin doğmaya hakkın yok diyordu geçmişi geleceğine. Bunu duyan geleceği geçmişini suçluyor, çılgınca saldırıyordu. Kocaman bir ordu gibiydi geleceği oluşturan parçalar. Geçmişini oluşturan hatıralar onun kadar çok olmadıklarını düşünmüştü Hayal. Hangi ordu daha büyüktü sahi? Hangisi daha hazırlıklıydı? Saygınlıktan, ılgazın hayalinden, onun gözlerinden, onun bakışlarından, onunla geçirilebilecek bir hayatın ihtimalinden, onunla yaşanabilecek olan her güzel şeyden, normal, sıradan ama sıradan olduğu için harika olan bir dünyada yaşama özleminden oluşan bu kocaman ordu, nemden, küften, bayağılıktan, ucuzluktan, gözyaşlarıyla dolu uykusuz gecelerden, kederden, binlerce iğrenç hatıradan oluşan diğer orduya karşı hangi silahla savaşabilirdi ki? Hangi ordunun elindeki silah daha güçlüydü? Geçmişin mi, geleceğin mi? Geleceğin elindeki en büyük silah aşk ve umutken, geçmişin en büyük kozu yenilgiye olan alışkanlık ve umutsuzluktu. Bu birbirinden güçlü dört silah karşılıklı çatışmaya başladıklarında Hayal ne kadar taraf tutarsa tutsun, düşmanın yani geçmişin elinde kalmış tek değerli şeye isabet eden kurşunla yaralanan savaşçının önüne atlamıştı. O savaşçı onuruydu. Gerçek bir aşkı tatmak ve yaşamak için onurunun imha edilmesine seyirci kalamamıştı. Sabaha kadar o şiirin yazılı olduğu kağıda bakarak bunları hesaplayıp bir yandan içerken, geçmişten vasiyet kalıp da bünyesinde hüküm sürmeye başlayan asıl büyük hastalığın hassasiyet ve korku olduğunu da kavramıştı. Ilgaz onun geçmişini bilmiyordu. Dolayısıyla hayali ezmek ve onu aşağılamak için seçip getirmiş olamazdı o şiiri. Tamamen tesadüftü. Muharrem abi Ilgaz'a başka bir şiir okumuş olsa bu sabah bu halde uyanmayacaktı. Peki kimi suçlamalıydı? Muharrem abi mi? Ilgaz'ı mı? Şairi mi? Kendisini mi? İşte bunları düşünürken ve kimsenin suçlu olmadığına karar verdiği an tespit etmişti asıl suçluyu. Korku. Korku onun gibiler için iyileşmesi çok zor bir hastalıktı. Onun gibiler, onun gibi gizlenmeye çalışarak, hayata bir peçenin arkasından bakarak yaşayanlar, örtüp saklamaya çalıştıkları mazilerinden utananlar. Kimse bilmese de, kimse tanımasa da, hep bilinmek ve tanınmak korkusuyla yaşarlardı. O korku insana hayati hatalar yaptırılabilecek kadar büyüktü. Hassasiyet, alınganlık ve aşağılık olmanın bilinci, buna karşı gelişen isyan, bu büyük korkunun demir başlarıydı. O korku olduğu sürece hata yapmaya devam edecekti. Suçsuz insanları onurunu kırdıklarını zannederek suçlayacaktı. Bu hatalar aşka, umuda ve geleceğe bir şans tanımayacaktı. Yaptığı her hatayı büyük bir savunma dürtüsü ve haklılık iddiasıyla yapacak, kendini kandıracak, asıl suçluyu yani hastalığını hatırladığı anda her hatanın ardından daha büyük bir pişmanlık duyacaktı. Eski hayatını silip yenisine uyum sağlamak kolay iş değildi. Taş gibi bir kalbe, kaybedilmiş bir hafızaya ve çelik gibi sinirlere ihtiyacı vardı. Düşünmeden hareket etmemeli, ani ve fevri davranmamalı, paniğe ve korkuya kapılmamalıydı. Ama nasıl? Nasıl başaracaktı bunları ve asıl ılgıza kendini nasıl affettirecek, ona karşı nasıl bir savunmayla gidecekti? Düşünceler içinde uykuya dalmış, ertesi güne de utanç ve pişmanlık içinde uyanmıştı. Ilgaz'a aşıktı. Daha bir önceki gece onun için her şeyi yapabilecek kadar aşık hissederken kendini bir anda onu evden hem de hiç hak etmediği bir biçimde kovmuş bir kadın olarak buldu. Demek ki aşk ona öğretildiği kadar yasaktı. Demek ki dışarıdaki hayat yanına gelip teklifsizce oturan ve koyu kırmızı dudakları her kıpırdadığında içini dağlayan cümleler sarf eden bir hayat kadını kadar acımasızdı. Bak güzelim, sakın aşık olma, yoksa... Aynanın önünden çekildi. Ayaklarını sürüye sürüye salona geçti. Kanepeye bıraktı kendini. Aklına Bedir düşmüştü. Aşk denilince, aşkı düşününce, ılgazdan öncesine kadar ve 30 yıl kadar. İçinde aşk geçen her cümlede olduğu gibi yine Bedir. Yine kalbine düşmüş ilk ateşin sahibi. O esmer, o güçlü kuvvetli, o çeldirici yeşil gözleriyle 16 yaşına yeni basmış her cahil kızın aklını alabilecek kadar yakışıklı, kalın kaşlı, bembeyaz dişli, ne söylediğini anlamakta zorlandığı konuşması fakat her dokunduğunda demediklerini bile anladığını hissettiren elleri. Bekaretini sorgusuz sualsiz teslim ediverdiği, nemden küf tutmuş duvarların dibine dayalı, İçinde gidip geldikçe yayları gıcırdayan, o yaylar gıcırdadıkça içinde yeni keşfettiği bir yerin mutlulukla gıcıklandığı karyolası. Fidan'ın sohbette, Dua'nın okulda, babanın dükkanda olduğu bir kış günü, okula diye çıkıp buluştuğu, evin karşısındaki boş araziyi çevreleyen duvarın dibinde dudaklarını dudaklarının içine verdiği, burada olmaz, bize gidelim diyerek eve getirdiği ve onunla birlikte bugününü, şimdiyi, hatta o anın bir an sonrasını bile hesap etmeden odasına kapandığı, dakikalarca seviştiği Bedir. Bedir çekip gidince kadın olmuştu. Bedir çekip gidince çarşafı koyu kırmızı bir kanla lekelenmişti. Bedir çekip gidince yerinden kalkıp çarşafı toplamış, banyoya geçmiş, onu musluğun altında soğuk suyla yıkamış, o kırmızılıktan kurtulmuştu. Çarşafı Fidan sohbetten dönene kadar sobanın borusuna geçirdikleri çamaşır telinin üstünde evire çevire kurutmuştu. Bedir çekip gidince ev üstüne yürümüştü. Odaya yaydığı ısıyla küfü duvara yemyeşil bir orman tablosu gibi sabitleyen o kömür sobası, o kibrit kutusu kadar mutfak, babasının gelip elinde içkisiyle kurulacağı ve sabah olana kadar kalkamayıp üzerinde sızacağı, yağ lekelerinden ve eskilikten kumaşı iyice parlamış kanepe, Fidan'ın odasında, halının üstünde, her daim bir köşesi çapraz taraftaki köşenin üstüne örtülü, katlanıp ortadan kaldırılmaya gerek görülmemiş seccade, akşamları yemek masasına dönüşen ortadaki sehpanın üstüne saçılı ders kitapları, kalemler, defterler, sehpada sıcak bardaklar yüzünden oluşmuş lekeler, kapı arkalarında rulo rulo kilimler, dolap üstlerinde katlı, nemli battaniyeler, renksiz ve derlenip toplanamayan odası, içinde güzel tek bir kıyafet bile bulunmayan kumaş dolap, gıcırdayan karyola ve bütün diğer eşyalar üstüne yürümüştü. Bedir gidince kalbi ağrımıştı. Bedir gidince 3 dakika bir aynaya bakmıştı. Bedir gidince ayna 3 dakikada bir çok güzel bir kadını ağırlamıştı. Bedir gidince onlar gelecekti. Bedir belki bir daha hiç gelmeyecek, onlar her seferinde gelecekti. Bedir gidince hayal hep yalnız kalacaktı. Bedir gitmemeliydi ya da o bir seferinde Bedir'le gitmeliydi. İkincisi oldu. Bedir yine gitti ve hayal hep yalnız kaldı. Erkeklerle, kadınlarla, patronlarla, arabesk şarkılarla, loş ışıklarla, ter kokularıyla, losyon kokularıyla, küfle ve kirle. Bir anlığına bile olsa yapayalnız bırakılmak için Tanrı'ya yalvararak, ama hep yapayalnız. Yalnızlığın içinde bir sessizlik değil, çok sessizlik durumu olduğunun çok erken bilinciyle. Kanepeden güç aldı bu kez. Kalktı ve yalnızlığını yüzüne çarpan masaya doğru yürüyüp üstündekileri toplamaya başladı. Bedir'in satışıyla yapayalnız kaldığı hayatında bu kez ılgazı kovuşuyla yapayalnız kalmıştı. Her şey kendiliğinden olmuştu. Bedir kendiliğinden gitmişti. Ilgazı kendiliğinden kovmuştu. Böyle olmasını istememişti. Gözlerinden süzülmeye başlayan yaşlar yanaklarını ıslatırken, içindeki kılçıkları ve izmaritleri çöpe döktüğü tabakları ve kadehini sıcak suyun altına tuttu. Ilgaz'ın kadehini yıkamadı. Onu ayırıp sehpanın üzerinde bıraktı. Bir daha asla gelmeyecekti ama kadehin yıkanmamış olması gelebileceğini, Ilgaz'ın onu affedebileceği umudunu canlı tutmaya yarardı belki. Hayal eşyalara ve objelere bu tip misyonlar yüklemeye daha 17 yaşında alışmıştı. Bunlar yalnızlık bahisleriydi onun. Bu ismi takmıştı bu oyunlara. Bir kadehi yıkamayıp saklamakla sahibinin her an gelebileceğini umut etmek gibi. Kadın mı yoksa erkek mi? Bir film izlemeye başladığında ekranda ilk kimin görüneceği konusunda kendi içinde bahse tutuşup kazanırsa o gece bu müşteriyle yollanmayacağına inanmak gibi. Evden kaçarken değersiz bulduğu için bir kenara attığı altın künyeyi evde bırakıp o eve dair anılar arasında daima diri tutmak istediği tek kişinin, kız kardeşinin isminin yazılı olduğu künyeyi yanına almak gibi. Ona her baktığında kardeşinin güzel yüzünün, gözünün önüne gelebileceğinden emin olduğu sürece değersiz bir künyeye yüklediği misyon gibi. Eşyalar değil, olaylardı değerli olan. İhtimaller değil, umut da aslında. Künye bir gün kaybolursa kız kardeşinin onu unuttuğuna inanacaktı. Kaybolmazsa dua onu unutmamış sayılacaktı. Oysaki film başladığında ekranda ilk görünen kişi ona bahsi kazandırmış olsa bile müşteriye çıkmaya devam etmişti hep. Dudağının kenarında buruk bir gülümseyişte. Künyeyi 3 kez kaybedip 3 kez bulmuştu. Hatta bir kaybedişinde çaldığını düşündüğü bir katını kötü tartaklamış, kullanmadığı bir çantasının içinden çıkınca da dayak yemişti. Dudağının kenarında mutlu bir gülümseyişte. Yani kazansa da, kaybetse de, bunun aptalca olduğunu bilse de bu oyundan hiç vazgeçmemişti. Çünkü kazandığı halde sonucun istediği gibi olmaması ihtimaline karşılık, kaybettiği halde sonucun istendiği gibi olması ihtimali kendini korumaya devam ederdi. Bu, insanın hayatta kalabilme gücünün, umudun ya da kaderin gücünden daha büyük olduğunun bir ispatı gibiydi onun nazarında. Ona göre ancak bu güce sahip olanlar hayatta büyük umutların ve büyük kederlerin kurbanı olmazlardı. Ve bu güç ancak onun gibi ya da benzeri sefillikte hayat sürenlerin fark edip geliştirebildikleri bir güçtü. İçi yana yana, ezile ezile, yenile yenile ve umutla kederin elinde defalarca oyuncak olduktan sonra. Kadehi eline aldı, burnuna yaklaştırdı ve kokladı. Usulca öptü ve yerine sehpaya bıraktı. Bahsi kazanamama ihtimali çok yüksekti. Yine de değer diye mırıldandı. Ya affeder ve gelirse? Hayal, Ilgaz'ın onu affedip de yeniden gelmesi halinde kadehi yıkamama kararı için kendisine teşekkür edecek, gelmemesi halinde ise kadere sövecek ve fakat kadehe dokunmayacaktı. Bu zavallı oyun sonuç istediği gibi oluncaya kadar devam edecekti. O, Bedir tarafından satıldığını anladığı anda başlattığı ve onu ta bugünlere taşıyan, bu bahis oyunlarıyla yaşamış, bu içsel oyunların yürek paralayan ya da umuda sevk edip hayatta kalmasına yardım eden sonuçlarını bekleyerek sarılmıştı hayata. Masayı katladı, mutfağa taşıdı. Kapının arkasındaki yerine koydu. Paravanın ardına geçti, soyundu ve üzerine bir şeyler geçirdi. Sürekli düşünüyor ve düşüncelerini bir sıraya koymaya çalışıyordu. Gidip dükkanı açacaktı. Evet, açmak zorundaydı. Ilgaz'la karşılaşacaktı. Evet, karşılaşması kaçınılmazdı. Adam ona kırılmış olabilirdi fakat kendisini kırdığı için suçluluk duyuyor da olabilirdi. Öyle ya da böyle, bu aralarında konuşulacaktı. Hatasının ağır faturasından yırtabilmek için şiiri defalarca okumuş ve ezberlemişti. Savunma olarak şiirin içinde onu sinirlendiren asıl yeri, yani hüccetini al gel kısmını es geçip hane-i viran kısmına tutunacaktı. Başka şansı yoktu. Hafif bir makyaj yaptı ve sonra hemen sildi. Eski hayatında perişan görünmek hiçbir zaman affedilmeyi sağlamamıştı ama kim bilir, dışarıda belki işe yarayabilirdi. Ilgaz'a aşıktı. Onu kaybedemezdi. Her şeyi denemeliydi. Her şeyi. Onunla daha dükkanı açmadan sokağın başında karşılaştı. Göz göze geldiler. Hayal gözlerini kaçırdı. Sana bakmaya geliyordum. Neredeyse öğlen oldu. Hala gelmeyince merak ettim dedi Ilgaz. O da kötü görünüyordu. Kötü bir gece geçirdim. Ben de. Özür dilerim. Geceyi berbat ettim. Hayır, ben özür dilerim fakat hayalin beklemediği, hiç ummadığı kadar iyi başlamıştı konuşma. Lütfen diyordu içinden. Fidan anne, okuduğun bütün o duaların sevabından bir parça bana yolla. Sözünü kesti Ilgaz'ın. Lütfen bunu konuşmayalım olur mu? Hayal, tabii ki konuşacağız. Bir it gibi kovuldum dün gece ben. Altı üstü bir şiir okumuştum ve sebebini asla anlayamadığım bir şekilde sinirlendin. Tabii ki konuşacağız ve seni sinirlendirenin ne olduğunu bana söyleyeceksin. Hayal hızla yürümeye başladı. Ilgaz'ı ardında bırakmıştı. Ilgaz iki adımda ona yetişti. Omzundan tuttu ve onu durdurdu. Böyle kaçamayacaksın Hayal. Bana söylemelisin. Varsa hatamı bilmeliyim. Yoksa o zaman özür dilersin ve ben ancak o zaman değerlendiririm. Hayal tekrar yürümeye başladı. Ilgaz da yanında. Bunu konuşmak istemiyorum. Beni utandırıyor. Anladın mı? Benim ne kadar utanmış olabileceğimi düşünemiyor musun? Sebebini bilmezsem seni ne yapıp da kırmış olduğumu hiçbir zaman bilemeyeceğim ve utanmaya devam edeceğim. Tabii utanmam gereken bir şey varsa. Hayır, yok. Böyle kestirip atamazsın, anlatacaksın. Anlatmak istemiyorum. Anlatacaksın Hayal. Aramızda güzel bir dostluk gelişmek üzereyken, hatta ben senden bu kadar hoşlanmaya başlamışken neden böyle lekelensin ki? Hoşlanmak? Tanrım! Hayalin dizleriyle dudakları birbirlerinden o kadar uzakken tek bir sözcüğün komutuyla aynı anda titremeye başlamıştı. Leke olmamalıydı. Olduysa da onu silmeliydi. Çok hızlı düşünüyor, kısa yanıtlar vererek bunu atlatma yolunu deniyordu. Leke falan yok. Var, oldu. Of! Konuşurken dükkanın önüne gelmişlerdi ve Hayal elinde tuttuğu anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Ardından da Ilgaz. Otur şuraya ve bana anlat. Ilgaz lütfen bak hiç uyumadım ve başım çatlayacak gibi ağrıyor. Umurumda bile değil çünkü ben de aynı durumdayım. Bana kimse senin yaptığın muameleyi yapmadı, anlıyor musun? Bir sebebi olmalı. Sen kendini kaybettin. Hayal masanın ardındaki koltuğa geçti ve derin bir soluk bırakarak arkasına yaslandı. Unutalım gitsin, olur mu? Hayır efendim, ben unutamam bunu. Bana siktir çektin. Bunun sebebini söyleyeceksin. Tamam. Evet, dinliyorum. Şiirde viran evimiz var falan gibi bir laf geçiyordu. İşte bu beni çok utandırdı. Allah Allah, Salata yaparken işte hatırla, farkındaydın evimin viran oluşundan dolayı nasıl da utandığımın. Şaka mı bu? Hayır, hepsi bu işte. Gücüme gitti. Ben de isterdim daha iyi şartlarda yaşamayı ama olmuyor işte. Sen öyle viran ev falan diye şiiri eğlene eğlene okurken üstüme alındım. Ezildiğimi hissettim ve kızdım. Ilgaz ellerini masanın üstüne koydu. Hayale doğru iyice abandı. Gözleri ateş gibi yanıyordu. Onları Hayal'in gözlerine dikti ve bir parmağını da kadına doğru kaldırarak sallamaya başladı. Yüzüme bak. Bakıyorum ya. Hayal, gözlerimin içine bak. Ilgaz, ne diyorsun? Gözlerini kaçırma diyorum. Bak gözlerime. Tamam, bakıyorum. Sen beni çocuk mu sandın? Ne demek bu? Bu söylediğin şeye inanacağımı sandın. Aptal mıyım ben? Öyle mi görünüyorum? Tabii ki hayır ama gerçek bu. İnanıp inanmamak sana kalmış. Sakin olmaya çalışıyordu. Yutkunduğunu belli etmemeye. Kartlar hala kendinden yana gibi görünüyordu. Ilgaz biraz daha ısrar edip çaresiz kabullenecekti buna inanmayı. Bak güzelim, tanıdığım ilk kadın sen değilsin. Kitabını yazacak kadar çok kadın tanıdım ben. Hiçbir kadın bir an evinde salata yaparken onun utandığını hissederek şaklabanlıklar yapan, onu rahatlatmaya çalışan, ona utandığı şeyin ne kadar anlamsız olduğunu ifade etmek için her yolu deneyen bir adamı başkasından duyduğu bir şiiri keyifle okudu diye ve lanet şiirin içinde böyle bir sözcük geçti diye siktir çekip evinden kovacak kadar öfkelenmez. Anladın mı? Şu an beni salak yerine koyduğun için akşamkinden çok daha fazla kırdın. Bak, özür dilerim. Abartılı bir tepkiydi. Kabul ediyorum ama tepkini de amanı da kabul etmiyorum hayal. Ya bana yalan söylüyorsun ya da gizlediğin başka bir şey var ve her ikisi de seninle bir daha görüşmek istememem için yeterli. Yemek için teşekkürler, siktirin içinde. Hoşça kal ama bir daha kimseyi enayi yerine koyma. Olur mu? Ilgaz bunları söylediği an iki adım geriledi. Nefret ve düş kırıklığı karışımı bir ifadeyle baktı ve kapıya doğru yöneldi. Hayal oracıkta ölebilirdi. Korkudan, üzüntüden, pişmanlıktan, çaresizlikten ve aşktan. Bir şeyler söylemeliydi. Onu durdurmalıydı ve yaptı. Nasıl yaptığına, nasıl söylediğine, sonradan ve hiçbir zaman kendinin bile inanamayacağı bir şekilde yerinden fırladı. Masanın etrafını dolaştı. Ilgaz'ın kapının koluna uzanan elini yakaladı ve "Dur Ilgaz," dedi. "Bırak. Bir saniye dur." "Neden? Bir yalan daha söyleyesin diye mi?" "Hayır, kabul. Az önce yalan söyledim. Ama inan gerçeği söylemek benim için çok zor olduğu içindi." "Gerçek neymiş hayal? Nedir beni evden kovmana neden olacak kadar öfkelendiğin, basit bir kadın gibi rahatlıkla ard arda küfürler sıralayabildiğin şey?" "Kız kardeşim Ilgaz." Benim küçük kız kardeşim bir fahişi.
Ne?
Duydun işte. Daha 16'sındayken bir oğlanla kaçtı ve biz onu ne kadar aradıysak da bulamadık. Sonra haberi geldi. Neyse. Ben bu konudan daha fazla söz etmek istemiyorum.
Hayal. Yani çok üzüldüm. İnan ki çok.
İlla ki duymak istedin ve duydun. Oldu mu? Belge mi? Vesika mı? Ne işte? Şiirde onu da al gel diyordu ve sen açıkladın. Kan beynime sıçradı. Gözümün önünden kız kardeşimin yüzü, kadersiz hayatı, koskoca lanet bir öykü geçti. Başım döndü. Çok öfkelendim ama öfkelendiğim sen değildin. Kaderdi, hayattı, yazgıydı. Ne dersen de işte. Senin bir suçun yoktu ama o an bunu düşünemedim. Yani sanki bunu öğrenmişsin de benim acımla, utancımla alay etmek için gelip de o şiiri okumuşsun gibi hissettim. Yani ne hissettiğimi bile bilmiyorum daha doğrusu. Yalnızca öfkelendim. Çok acıdı canım.
Hayal, çok özür dilerim ama ben bu kadar acımasız bir adam mıyım? Yani beni böyle mi gördün? Ben birinin acısıyla alay edebilecek kadar karaktersiz mi görünüyorum? Nereden bilebilirdim ki?
Özür dileme, bu senlik değil, benlik bir şey. Kendimi tutamadım, ben özür dilerim asıl. Ve inan bana, söylediğin gibi görünmüyorsun. Refleks gibi bir şeydi verdiğim tepki, düşünmeden oldu.
Bu nasıl oldu, kız kardeşin yani?
Bir sabah uyandık ve evde yoktu. Hepsi bu işte. Hepsi bu.
Peki, nereden biliyorsun öyle olduğunu, yani fahişe olduğunu?
Evet. Lütfen şimdi gider misin Ilgaz? Ilgaz iki adım geriledi ve koltuğa çöktü. Üzgün görünüyordu ama hayal kadar değil. Şaşkın görünüyordu ama hayal kadar değil. Pişman görünüyordu ama dün gece için. Hayal gibi 5 saniye öncesi için değil. Beni yalnız bırakır mısın diye yineledi hayal. Lütfen şimdi git.
Hayal üzerine bu kadar geldiğim için üzgünüm. Kız kardeşin için de üzgünüm ama bilemezdim. Yani böyle bir şey asla gelmezdi aklıma. Çok kırılmış ve kızmıştım. Aşağılandığımı hissetmiştim. Bilmem gerekiyordu.
Artık biliyorsun. Lütfen daha sonra konuşalım. Şimdi iyi değilim.
Tamam. Gidiyorum. Biraz kendini topla ama uzun sürmesin. Lütfen uzun sürmesin. Bunu konuşacağız. İçini bana boşaltabilirsin hayal. Biz arkadaş olduk seninle. Bak, bak ben yanındayım. Anladın mı? Yalnız değilsin. Şimdi gidiyorum, döneceğim. Bunları söyledi ve çıkıp gitti. Hayal masayı dolaştı ve kendini koltuğa bıraktı. Hayatta sahip olduğu tek güzel şeyi de kirletmişti. Bunu nasıl yaptığına, nasıl böyle çirkin bir yalanı söylediğine, biricik duasının hatırasını nasıl da böyle kirletebildiğine inanmakta güçlük çekiyorum. Zamanı geri almak, yaşanmamış saymak istiyorum. Aşktan da, ılgazdan da, çaresizliğinden de, zayıflığından da nefret ediyordu. Bir perdeyle dükkandan ayrılan lavaboya doğru koştu. Sabahki istifrasından daha güçlü bir şekilde istifra etti. Bomboş midesinden çıkarabildiği tek şey safraydı. Oysa içinde ikinci bir hayal vardı. Yaşadığı o leş gibi yıllar boyunca, yaşadığı en iğrenç ve çaresiz anlarda bile yüzünü bir kez olsun göstermemiş olan, henüz tanışmadığı, bilmediği, anlamlandıramadığı bir ikinci hayal. Onu kusmak istedi. Öğürdükçe öğürdü ama yapamadı. Oracığa çöktü. Daha birkaç ay önce tanıdığı bir adam için yıllarca en özel yerinde taşıdığı duasına harcayıvermişti. Hem de hiç düşünmeden, hiç çekinmeden, hiç acımadan. Dua onun temiz kalan tek şeyiydi oysa. En masum yanıydı, en kıymetlisiydi, biriciydi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İnsanın hayatta kalma gücü umudun ve kederin gücünden daha büyüktü ama bu güçten büyük bir güç daha vardı. Değişebilme gücü, duruma göre, kaybedeceklerine göre, çaresizliğin derecesine göre değişebilme, kabuk değiştirebilme, yeni kabuğuna uyum sağlayabilme gücü. Bu güç, çaresizlik anlarında aniden harekete geçer ve böyle dramatik sonuçlar doğurabilirdi. Sonrasındaysa kendini kandırabilme gücü devreye girdi. O, değişebilme gücünün aksine çok ağır işler, yavaş ve sinsice hareket ederdi. İnsan ancak elleriyle yıktığı ve sonradan büyük bir pişmanlık duyduğu değerlerine karşılık kendini savunmak zorunda hissettiğinde tanışırdı onunla. İşte hayal için bu güçle tanışma zamanı gelmişti. İnsan bu güçle belki bir cinayet, belki bir cinnet, belki yoksulluk, belki açlık, belki de büyük bir delilik anında tanışırdı. Değerleri yerle bir edecek kadar güçlü durumlardı bunlar. Aşk da bir tür delilikti ve hayali bu güçle tanıştıran şey aşktan yoksunluk olmuştu. O çok kirli bir hayatın, aşağılanmanın, değersizliğin, ucuzluğun ve etini satmak mecburiyeti kadar zorlu bir işin bile yıkamadığı değerlerini aşk için bir saniyede yerle bir edebilmişti. Vicdan sahibi ve iyi bir insan. Neden yoksun bırakılmışsa bu yoksunluğun derecesine bağlı olarak ve ancak o yoksunluğu gidermek için yıkmayı göz alabilirdi değerlerini. Başka bir şey için değil. Açlık yüzünden çalabilir, yoksulluk yüzünden dilenebilir, sevdiği birini korumak için öldürebilirdi. Hayal aşktan, merhametten ve sevgiden yoksundu. Onu o kirli dünyanın içine sürükleyen, bu duyguların dizginleyemediği arzusuyla yaptığı bir hatanın sonucuydu. İlk beyaz atlı prensi onu kapkaranlık bir dünyanın avuçlarına bırakıp gitmişti. O dünyayı aydınlatanın ve onu meşru bir hayatla tanıştıranın yine bu duygular sayesinde, bu kez prens değilse bile yine bir beyaz atlı sayesinde olmasını çılgınca istemişti. Hayatının hatasını ve o hatanın hayatıyla ödemekle bir türlü bitiremediği bedelini, hatıralarının en masum kişisinin üzerine, kaybetmek istemediği aşk için yıkmakta bir saniye bile tereddüt etmeyen hayal, kendini kandırabilme gücüyle tanıştığı an ilk önce pişmanlığını öldürecekti. Tıpkı incecik bir damardan küçük bir tüpe nazikçe çekilen kan gibi. O denli yavaş, o denli hissettirmeden ve o denli koyu kırmızı. Ayrım sonu. Sayfa 154.